Ayrım 10. Müzik Dünyası. O geçmiş yılların Ankara'sında dinlenen müzik bugünkü gibi yozlaşmış değildi. Çalanlar olsun, söyleyenler olsun, bu dalla uğraşanlar alanlarında gerçekten sanatçı kişilerdi. Sundukları parçalara gelince hemen hepsi de bugünkülere göre daha yüksek düzeydeydiler. Arabesk denen türün, yozlaşmış müziğin bu derece yaygınlaşması için o tarihte daha yarım yüzyıla gereksinim olacaktı. O sıralarda henüz televizyon görülmüş, duyulmuş bir şey olmadığı gibi radyoda daha evlere tam anlamıyla girmiş değildi. Hatta önceleri borulu, daha sonra borusuz modelleri kullanılan düz görüntülü, kutulu gramofonlar bile her yerde bulunmazdı. Örneğin bizim hiç gramofonumuz olmadı. Ama olanlarda gördüm ki ev sahibi önce seçtiği plağı dönen yuvarlak platforma yerleştirir, ardından aletin sol yanındaki kolu birçok kez çevirerek kurar, sonra da ucunda iğne bulunan eğri boyunlu kolu dışarıya doğru çekip sonra da plan üzerindeki başlangıç noktasına getirerek çalma işlemini sağlardı. Plakların ortasına yapıştırılmış yuvarlak kağıtta yapımcı firmanın ve çalınacak parçanın adı yazılı olurdu. Anılarım arasında 3 firmanın adı kalmış. Başkaları da var mıydı bilemiyorum ama anımsadıklarım Sahibinin Sesi, Columbia ve Odeon idi. Birincilerde plak dönmeye başladığında önce bir köpek havlaması, ardından da Sahibinin Sesi diyen bir erkek sesi duyulurdu. Yahya Kemal'in hani Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta dizesiyle şiire soktuğu bu taş plaklarda kimler çalmadı, kimler söylemedi ki? Hafız Burhan'dan Makberi, Münir Nurettin'den Kalamış'ı, Safiye Ayla'dan Yanık Ömer'i, Hamiyet'ten yine Makberi, Müzeyyen Senar'dan Feraye'yi ben hep bu plaklardan dinledim. Perihan Altındağ Sözeri, Sabit Etur Gülerman, Necmi Rıza gibi öncekilere göre daha genç olanların sesleri evlere bir süre sonra girdiler. Alaturka'nın eskilerin deyimiyle bu hanendelerinin yanında çok başarılı, çok tanınmış batı müziği sanatçıları da vardı ve tümü de büyük bir zevkle dinlenirdi. Tino Rossi'nin Jatendray, Marinella adlı parçalarıyla Avrupa'yı kasıp kavurduğu sıralarda olsun, bunun ardından olsun, bizde de Fehmi Ege, İbrahim Özgür, Celal İnce, Sevim ve Sevinç Tevz kardeşler, Ayten Altman, Rüçhan Çamay, Zehra Eren, Şecaettin Tanyerli, Yaşar Güvenir gibi dans ve caz parçaları söyleyen nice sanatçı, uzun yıllar gerek Ankara Radyosu'ndan, gerekse kentin eğlence yerlerinden bizlere seslendiler durdular. O yıllarda Türkçe tango söylemek daha geçerliydi. Alabildiğine çarpıtılmış ağızlarla bağırılan Afrika orijinli Amerikan parçaları bizde çoğunlukla İkinci Dünya Savaşı sonrasında duyulmaya başlanmıştır. Klasik batı müziği de ya radyo aracılığıyla ya da Ankara'ya gelen nice ünlü virtüöz tarafından halk evi veya dil ve tarih coğrafya fakültesi salonlarında verilen konserlerle halkın hayatına girdi. Savaş sırasında bu konserler daha da yaygınlaştırıldılar. Cumartesi öğleden sonraları bir yandan Ankara Radyosu'nda Doktor Pretorius'un, Hasan Ferit Anlar'ın, Necip Aşkın'ın yönettikleri haftalık klasik müzik yayınlarının, diğer yandan da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi konferans salonunda verilen halk konserlerinin yerleri bugün yeterince doldurulabilir gibi değildir. Yine bu arada Refik Ahmet Sevengil, salı akşamları Ankara Radyosu'nda tarihi Türk musikisinden açıklamalı örnekler verir, bu sanat dalının ellerimizde zevkle dinlenmesini sağlardı. Türkülere gelince, doğrusunu söylemek gerekirse bu müzik türü büyük kentlerde henüz günümüz ölçüsünde yaygın değildi. Dinlendiğinde de kadınla öyle coşup sahneye fırlayarak hemen göbek atmaya başlamazlardı. Yoksa Safiye Ayla'nın Yanık Ömer'i, Münir Nurettin'in Allı Yemenisi, Malatyalı Fahri'nin Sarı Kurdelesi, Zehra Bilir'in Oy Farfarası ve Hacer Buluş'un Tridine Bandımı yine de çalınır, dinlenirdi. Yıllar geçtikçe o güzelim Alaturka'yı arabeskleştirdiler. O nefis hafif batı müziğini alabildiğince yozlaştırdılar. Bugün tek tesellimiz sanırım akılları ermediği için o muhteşem tarihi Türk musikisine ve klasik batı müziğine henüz el süreme işleridir. Ne var ki şu son zamanlarda da yaratıcılığı olmayan bazı müzisyenler o alana da yavaştan el atma, dolayısıyla onu da dejenere etme deneyimlerinde bulunmaktadırlar. Zeki Müren'den Müzik Dersi. Karaoğlan Dört Yolu'ndan Hacı Bayram yönüne sapıldığında hemen solda Tarhana Sokağı adını taşıyan hafif eğimli bir yola gelinir. Gençlik yıllarımda bu yolun sol kıyısındaki binalardan birinin bodrumunda küçük bir meyhane bulunurdu. İçeride hepsi dört masa, bir meyhane tezgahı ve bir de üzerinde saz heyetinin yer aldığı yüksekçe bir platform vardı. Akşamları burada Allah kabul etsin takımından 3-4 saz ve bir o kadar da ses sanatçısı çoğu zaman müşterilerin eşliğinde çalar söylerdi. Hemen her akşam yinelenen bu atmosferde ne bir kavga, hatta nere ufak bir gürültü olurdu. Ama çoğu kez rakılar acıymış, mezeler nafileymiş, sez ve ses sanatçıları da en ufak bir müzik eğitiminden yoksulmuşlar. Olsun varsın. Rahatça söyleyebilirim ki Ankara ne o zaman ne de sonradan böylesine içten bir hava sulan bir salon daha görmedi. Buraya gelenler mahalle kahvesine gidenler gibi genelde hep aynı kişiler olurdu. O nedenle de kimse karşılaştığı bir tutumdan, bir davranıştan yakınmazdı. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa hemen dikkate alınırdı. Bir akşam burada hiç unutamayacağım bir olay yaşandı. Her zamanki gibi saz çalar, hanımlar solo şarkılar söylerken birden içeriye yanında 3 kişiyle birlikte Zeki Müren girdi. Önce karşılaşılan bir sürprizden dolayı ses ve saz heyetinin, müşterilerin hepsi sustu. Bu büyük şaşkınlık geçtikten sonra da ayağa kalkıp Zeki'yi selamladılar. Gazino sahibi ve garson koşup salonun en mutena yerindeki masayı ayarlamaya kalktılar. Daha önceden gelip oraya oturmuş olanlar da bu isteği geri çevirmediler, yerlerini yeni gelenlere verdiler. O yıllarda Zeki henüz genç ama yine de tanınmış, çizgisini tutmuş bir sanatçıydı. Masaya oturunca saz takımına devam etmesi için işaret verdi. Sırası gelmiş olan genç esmer bir kadın da her zamanki gibi bolca usul hatası yaparaktan, daha açıkçası parçayı katlederekten bir şarkı okumaya başladı. Elbette zeki ölçüsünde bir sanatçı karşısında şarkı okumak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Bunu da kabul etmek gerekir. Zeki büyük bir olgunlukla ve sabırla genç kadını dinledi, şarkı bitince de coşku içinde alkışladı. Sonra sanatçıyı çağırıp yanına oturttu ve saz heyetine aynı parçayı bir daha çaldırttı. Bu kez usulüne uygun olarak kendi okudu ve genç kadına da eşlik ettirdi. Bu işlemi 3 kez yineledi, böylece de temel bölümleri öğretti. Sonra da her zamanki o kibar ve nazik tavrıyla içeridekileri selamlayıp çıktı gitti. Sinemalar. Bugün Turgut Reis adını verdikleri, o zamanki İsmet Paşa İlkokulu'nun hemen sağ ucuna düşen Uluçınar Sokağı'nın köşesinde uzun yıllar ayakta duran ama sonunda pencere tahtaları bile kalmamış olan evde, o yıllarda oturan ahbaplarımıza gittiğimiz yaz akşamları, biz çocuklar büyük bir telaş ve sabırsızlık içinde arka taraftaki geniş arsada kurulmuş olan yazlık sinemada gösterilecek filmin başlama saatini beklerdik. Üst katın tek penceresinin karşısına rastlayan yerde kurulmuş olan perdede ne filmler seyredilirdi. Ev sahibinin yetişkin oğlu bu pencereden örneğin Şeyh Ahmet'i tam 18 kez izlemiş, sonunda da bütün filmi ezberlemişti. Öyle ki yattığı yerde Aslan oğlanın kızın ilk kez nerede gördüğünü, ne zaman ve nerede öptüğünü anında söyleyebiliyordu. O yıllarda Türkiye'de televizyon olmadığı için ve Ankara'da seyrek de olsa sahneye konan piyeslere de kolayca bilet bulunamadığından geriye görsel eğlenme olanağı veren yalnızca sinema kalıyordu. Bunların sayıları da öyle çok değildi ve hemen tümü de Ulus Meydanı ile çevresinde yer alırdı. Sonradan Kızılay ve Sıye'den daha büyük ve daha modernleri açıldı ama içlerinde her zaman için en önemlisi hep Ulus'taki yeni sinema oldu. Buranın alt katındaki bilet gişelerinin de yer aldığı salonu Kurtuluş Savaşı sıralarında kahvehaneymiş. Sonradan sinema kurulurken giriş rolüne dönüştürülmüş. Çok önemli filmlerin gösterildiği zamanlar ve özellikle de cumartesi günleri 14 ve 16-15 matinleri sırasında kalabalık nedeniyle gelecek program ya da pek yakında gösterilecek filmlerin fotoğraflarının yer yer konduğu cam mekanların kırıldığı olurdu. Zamanla insanlar bu sinemada o birbirinden güzel, sanat yönü ağır basan filmleri belli günlerde ya da akşamları seyreder oldular. Böylece neredeyse hep aynı kişiler birbirlerini orada gördüler ve bu suretle aralarında bir tür göz aşinalığı doğdu. Her pazartesi günü yeni filmler vizyona girerdi. O günün ilk matinesiyle ilk suaresi de elbette önem taşırdı. Aslında birinci akşamla sonuncu akşam arasında hiçbir ayrım yoktu. Ama seçimlerini yapmış olan insanlar o filmleri sanki hep aynı kişilerle izlemek isterdi. Semih Günver'in yazmış olduğu gibi Rum ya da Ermeni olduğu ayırt edilemeyen yer gösterici madam sinemanın sembolü sayılırdı. Günverse bir kiraz ağacı olsaydım. Ankara 1986. Kim olduğu bilinmemekle beraber herhangi bir olay çıkarttığı ya da müşterilere en küçük bir saygısızlık ettiği görülmemişti. Buna karşılık o müşteriler de ona sınırlı bir yakınlık gösterirler, hatırını sorarlar, gönlünü alırlardı. Her film gösterimine başlamadan önce Aktualite adı altında Fransızca sözlü haberler verilirdi. 10-15 dakika süren bu gösteriden sonra perdeye önce Pek Yakında, ardından da gelecek filmlerin fragmanları gelirdi. Bu sinemada gösterilen unutulmayacak filmlerin başında Charles Laughton'un Notre Dame'ın Kamburu, Robert Taylor'ın Waterloo Köprüsü, Norma Shearer'ın Marie Antoinette'i, artık anımsamadığım bir aktörün oynadığı Dracula ve benzerleri gelmektedir. İlk yıllar dünyanın her tarafında olduğu gibi Ankara'da da sinemalarda sessiz filmler oynardı. Yaşlıların anımsayacakları Ivan Mushkin, Henry Wattle, Buster Keaton, Lillian Gish, Charlie Chaplin, Robert Herron, Wallace Reid, Mae Warsh, Miriam Cooper, Bela Lugosi, Gene Harlow gibi sanatçılar hep bu bir tür sessiz dünyanın tanınmış kişileriydi. Greta Garbo, John Cranford, Bette Davis, Clark Gable, Errol Flynn, Gary Grant, Tyrone Power, Charles Boyer, John Gabin, Michelle Morgan, Charles Laughton, Boris Karloff, Peter Lorre gibi yine ün yapmış nice sinema sanatçıları çok sonraların 1930'lu yılların ortaları ile 2. Dünya Savaşı ve sonrası dönemlerinin tanınmış perde sanatçıları oldular. O zamanların film piyasası şimdilerde olduğu gibi neredeyse sadece Amerikan yapıtlarıyla işgal edilmemişti. Onlar kadar Fransız, Alman, İngiliz hatta İtalyan yapıtları da gelirdi. Yapıt sözünü orta kullanmış değilim. Gelenlerin içinde gerçekten yapıt olanlar vardı. Örneğin arabacının kızı Dunyaşka'da babanın kızından gelen mektubu okuma yazma bilmemesine karşın yine de ağlayarak atlarını okuması, bugün yaşları 70'in üstünde olan pek çok kişinin hala anımsadıkları önemli sahnelerdendir. Yine bu arada Drakula'nın tabuttan çıkıp kent sokaklarında dolaşarak genç kızların kanlarını emmesi, Marie Antoinette'in giyonetle Mary Stuart'ın baltayla başlarının kesilmesi de unutulur sahnelerden değildir. Rüzgar Gibi Geçti, Juarez, Kraliçe Ingrid, hatta çok daha yeniler arasında Paul Mooney, Merle Oberon ve Cornel Wilde'ın çevirdikleri ve Chopin'in yaşamını dile getiren Unutulmayan Şarkı adlı film, Lord Nelson ve Lady Hamilton hala anımsanan filmler arasında boşuna yer almamıştır. Bu sırada özellikle savaş öncesinde ve sırasında vizyona giren şarkılı Mısır filmlerinden de söz etmek yerinde olacaktır. Abdülvehhab ve Ümmü Gülsüm gibi Mısır'ın en tanınmış sanatçıları film süresince o bitmez tükenmez yalelilere başladıklarında perdede de mehtaplı zamanlarda çekilmiş Nil Nehri görünümleri ortaya çıkar, ezberletircesine, bıktırırcasına görünür dururdu. Bunun kadar olmasa da İspanyol filmlerinde de tanınmış sanatçılar, örneğin Imperio Argentina başta Triana olmak üzere bilinen şarkılarını söylerken bir yandan da oynak kıvrak İspanyol danslarını sergilerdi. Bu geçmiş yılların korku filmlerinin de kendilerine özgü bir yeri vardı. Doktor Caligari'nin Muayenehanesi, Vampir Nosferatu, Doktor Mabuse, Faust ve Mumyalar Müzesi gibi birbirinden çok korku salan filmleri biz çocuklar hep titreyerek izlerdik. Bugün Sümerbank'ın karşısına düşen sırada bir sinema daha vardı. Burası benim çok iyi anımsadığım üzere önceleri kulüp, sonra halk ve ardından da park adlarını taşımıştı. Bu ad değiştirmeler hep çıkan yangınların ardından tamire alınıp sinemanın yeniden hizmete sokulmasıyla bağlantılı olmuştu. Burada öyle yeni sinemada olduğu gibi sanat değeri taşıyan filmler yerine daha çok macera ve benzeri türden filmler oynardı. Ama yine de zaman zaman Greta Garbo ile Robert Taylor'ın çevirdikleri La Dame aux Camélias'ın yanı sıra Üç Silahşörler ve Demir Maske gibi unutulmayacak filmlerde gösterilmiştir. Bu iki sinemanın da İş Bankası'nın malı olduğu ve yine o kurumca işletildiği söylenirdi. Yaz sabahları 10'da yeni sinemada ucuz matine vardı. Adam başına önceleri 2,5, sonradan 5 kuruşa, genellikle çocukların koşup geldikleri kovboy filmleri gösterilirdi. Bunların en beğenilerinde siyah giysisi ve bembeyaz atıyla Ken Maynard'ınkilerdi. Ayrıca Buck Jones, Roy Rogers ve filmlerinde şarkı da söyleyen Gene Autry de tanınmış kovboy oyunculardı. Amerikalıların yutturmacası olan bu filmlerdeki kovboylar hep hırsızlıkları önlerler, haksızlıkları giderirler, kötü adamları yakalayıp adaleti teslim ederlerdi. Ayrıca Kızılderililer de kötü kişiler olarak gösterilir. Böylece her şeyden habersiz çocuklar topraklarını savunan Kızılderililerin beyazlarca öldürülmelerini bilinçsiz olarak çılgınca alkışlardı. Bu sabah matineleri öbürlerine hiç benzemezdi. Her şeyden önce ucuz matine ve izleyicileri de çocuk diye o mavi kadife koltuklu balkon açılmazdı. Herhangi bir nedenle filmin başlaması gecikecek olursa çocuklar hemen korkunç bir şekilde ıslık çalıp hep birden ayaklarını yere vurarak büyük bir gürültü çıkarmaya başlardı. Sümerbank'ın karşısına gelen sinemanın özelliği ise daha bir başkaydı. Orada da cumartesi pazar dışında her gün saat 12.15'te ucuz memur matinesi uygulaması vardı. Öğlen tatilinde dairelerinden çıkanlar hemen sinemaya koşarlar, çoğunlukla evlerinde hazırladıkları ekmekten sandviçlerinin paketini büyük bir hışırtıyla açarlar ve bir taraftan karınlarını doyururken öbür taraftan da gösterilmekte olan filmi izlerdi. Zamanla hala bir eşi daha gelmemiş olan maç spikeri Sait Çelebi'nin işlettiği söylenen bir başka sinemada Ulus adıyla Kızılay'da şimdiki Gökdeli'nin karşısına düşen yerde hizmete girdi. Burada da Juarez, Karavan gibi unutulmaz filmler izlendi. Arkadan Sığiye'de Necati Bey Caddesi'nin başlangıcına rastlayacak biçimde Ankara sineması Sırmalı Kaftan adlı filmle işletmeye açıldı. Buranın gösterdiği ve hala unutulmayan filmlerin başında az önce de değinilmiş olduğu gibi Paul Muni'nin, Cornel Wilde'ın ve Mer Oberon'un oynadıkları Chopin'in yaşamını konu alan o romantik film, İçinde hiç konuşma bulunmayan ve bugünkü yaşlıların asla unutamayacakları dar siyah bluzu, şortu ve yine siyah uzun çoraplarıyla Silvano Mangano'nun çevirdiği Acı Pirinç ve Almanların çevirdiği Altınşehir Prag gelir. Oldukça yakın tarihlere kadar çalışmış olan büyük sinema ise çok daha sonraları 50'li yıllarda açılmıştı. Adı gibi kendi de gerçekten büyük olan bu çağdaş sinemayla ilgili olarak belleklerden silinmemiş olan Ankaralıların özel gözlüklerle ilk kez 3 boyutlu filmi burada izlemiş olmalarıydı. Ya bu sinemanın yine belleklerden silinmeyen filmi hangisiydi diye sorulsa, kuşkusuz yaşlılar hemen Clark Gable'ın Rüzgar Gibi Geçtisi diye yanıt verirler. Buranın en büyük özelliği sinemanın bulunduğu binanın orta katında bir beyaz Rus madamın işlettiği büyük pastanenin oluşuydu. Bazen rastlantı gereği, bazen de özellikle biraz erken giderek orada bir pasta yiyip çay içtikten sonra zamanı gelince sinemaya geçilirdi. Ankara'da eskilerden kalma iki sinema daha vardı. Bunlardan SUS adını taşıyanı Çocuk Esirgeme Kurumu apartmanı altında, Sümer ise daha arka planda Denizciler Caddesi'nin üst sol başındaki bir apartmanın yine alt katında hizmet verirdi. Bugün de anımsadığım üzere Laurence Olivier'in çevirmiş olduğu Rebecca ile Gary Cooper'ın oynadığı gönüllü kahraman filmlerini SUS sinemasında izlemiştim. Sümer ise genellikle kovboy ve gangster filmleriyle, örneğin Boris Karloff'un oynadığı Frankenstein, Görünmeyen Adam, Kurt Adam, Örümcek Adam gibi korku filmlerini gösterirdi. Bu sinemalar özellikle de ikincisi öyle pek makbul yerler sayılmazdı. Değil hanımların, hatta iyi aile çocuklarının bile kolay kolay gidebilecekleri yerler olarak kabul edilmezdi. Zamanla bahçeli evlerde renkli, hamam önünde melek, dış kapıda nur, yeni mahalle ve Maltepe'de aynı adı taşıyan alemdar sinemaları açıldı. İçlerinden renkli sinemanın hele yaz mevsimlerinde kendine özgü bir havası vardı. Yemekler yeni filmlerin gösterime gireceği akşamlar erken saatlerde aceleyle yenir, iyi yer bulunabilsin diye çabucak açık hava sinemasına koşulurdu. Henüz ışıkların yanık olduğu dakikaların daha büyük bir önemi vardı. İskemlelere oturulduktan sonra ilk iş olarak delikanlılar biraz daha cesurane, genç kızlar ise biraz daha çekingen olarak gözleriyle öbür sıraları tararlar, sevgililerinin ya da beğendiklerinin gelip gelmediğine bakarlardı. Burada da çok güzel filmler oynamıştır. Örneğin Bazan'ın Tırtımlı Deri ve Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi romanlarının perdeye uygulandığı filmler gibi. Arı sinemasıyla başlayan dönemde ise artık televizyonun evlere girip sinemaya rakip olmaya başladığı zamanlara rastladığından sinemalar tüm çağdaş yapılanmalarına karşın yine de eskisi kadar rağbet bulamaz oldular ve sonunda da yenik düştüler. Kahvehaneler. Ankara'da yıllarca kente hizmet vermiş olan kuruluşlar vardı. Bunların başında da hala bu görevi yerine getiren oturmuş kahvehaneler görülmektedir. Atatürk Bulvarı'nda Yenişehir tarafından gelip Anafartalar Caddesi'ne sapıldığında bina olarak yüksekçe yapıldığı için kapısına merdivenle çıkılan Kızılırmak Kıraathanesi'ne gelinirdi. Burası büyük ve nezih bir salondu. Gençlerden çok yaşını başını almış kişiler gelirdi. Gençler ise daha çok bugünkü Sümerbank'ın karşısında ön yüzü Çankırı Caddesi'nin başlangıcına bakan ve günümüzde de varlığını sürdüren Santral Kahvesi'ni seçerler, orada tavla ve bilardo oynarlardı. O zamanlar kahvehanelerde kağıt oyunu yasaktı. İskambillere izin çıkması çok daha sonraki tarihlere rastlamıştır. Ulus'un adı duyulmuş büyük kahvehanelerinden bir diğeri de valilik binasının bulunduğu meydanda bugün defterdarlık dairesinin arka bahçesinin yanına düşen ve dolmuş minibüslerinin dönüş yolu olan sokağa bakan havuzlu kahvehaneydi. Bunların dışında kalanlar ise daha küçük ve pek de önemleri olmayan sıradan yerlerdi. Çok sonraları açılmakla beraber Ankara'da kendine özgü bir isim yapacak olan Arat Kahvehanesi de Denizciler Caddesi'nin sağ üst başında yer almıştır.